Ayrım 29. Olasılıksız. Adam Favor. Sayfa 366. Forsti iki silahlı askerin refakatinde binadan çıkartıldığına inanamıyordu. Çok kızgındı bu duruma düşürüldüğüne. Yeni ofisinde bolta atarken bunu düşünmemeye çalıştı. Manhattan'dan kaldırımlarının iki kat altındaydı yeni iş yeri. İyi ki bu laboratuvarı aylar öncesinden hazır etmeyi ve yatırımcı bulmayı akıl etmişti. Bilimsel ekipman çalışır durumdaydı ama bilgisayarlarda ve elektrik sisteminde hala arızalar oluyordu. Cam duvarın diğer tarafından Grimes'ın ve ekibinin koşuşturduğu görüyordu. Koca odada bu bilgisayar manyakları yeni alıcıları yükleyip güvenlik sistemini devreye sokmaya çalışıyorlardı. Eğer her şey yolunda giderse bir saate kalmaz her şey işlevsel olacaktı. Birden telefonu çalmaya başladı. Bu telefonu bekliyordu ama yine de yerinden sıçradı çalınca. Hemen atılıp ahizeyi kaldırdı. Buldunuz mu? Hayır. Geleceğimizi biliyorlardı. Kapıya barikat kurmuşlardı ve hedef nasıl kaçacağını planlamıştı bile. Forsti dökülen saçlarını düzeltti eliyle. En azından Crow lafı dolandırmıyordu. İkizi diye sordu Forsti. Onu yakaladık. 50 miligram amobarbital verdik. 3 saat kendine gelemez. Forsti rahatladı. Ayılmaması çok önemli. Eğer ayılacak gibi olursa en az 25 miligram daha verin. Anlaşıldı. Bir an tedirgin bir sessizlik oldu. Sonra Crow yine konuştu. David Kane'in koruması öldü. Kardeş de elimizde. Kane tek başına artık. Yakında karşımıza çıkar ve bu sefer kaçamayacak. Umarım bu söylediklerini yukarıdaki de duyuyordur diyerek telefonu kapattı Forsti. Beta deneyini yakalayamadıklarını düşününce hayal kırıklığına uğradı. Ama Crow haklıydı. Bu an meselesiydi. Bu arada ikizin üzerinde bazı testler yapardı. Eğer beta deneyinin gerçekten bazı yetenekleri varsa o zaman ikizinin de bazı yetenekleri olmalıydı. Forsti laboratuvara gelmelerini ve testlere başlamayı sabırsızlıkla bekliyordu. Aradaki adamları atlatıp da ikizin temporal lobunun bir bölümünü almak istese de bunu yapmadan önce aylarca kimyasal analizler yapmak zorunda olduğunu biliyordu. O zamana kadar ikizi katatonik bir durumda tutmak gerekiyordu. Jasper'dan öğrenebilecekleri her şeyi öğrendikten sonra da kafatasını açıp beynini alırlardı. Dizindeki acıya rağmen Kane yürümeye devam etti. Patlamayı duyunca bir Starbucks kafeye girdi. İlk önce tuvalete gidip elindeki kanı temizledi. Gömleği lekelenmiş ve kuruyan kandan sertleşmişti. Ama ceketin önünü iliklemek dışında bu konuda hiçbir şey yapamazdı. İkinci espressosunu da içip kafein ve şeker tükettikten sonra Kane, Nava'nın sırt çantasını açtı. İçinde ne olduğunu bilmesine rağmen bunları kendi gözleriyle görünce rahatladı. İki tabanca vardı. Bir Sig Sauer, bir Glock. 20 şarjör mermi vardı. Bir sinyal bozucu, bir GPS tarayıcısı, bir cep bilgisayarı, 3 ayrı kimlik seti. Her birinde de farklı bir isim ve uyruk yazıyordu. Ayrıca birkaç tane de kredi kartı. Ama Kane'i asıl ilgilendiren 3 tomar 20'likti. Her bir tomarda toplam 50 20'lik vardı. Yani toplamda 150 20'lik. 3000 dolarla planını gerçekleştiremezdi. Ama bu bir başlangıçtı. Bir an için gözlerini kapadı ve sonra dışarı çıktı. 40 saniyede bir taksi buldu. Nereye diye sordu sesi bitkin çıkan şoför. Doğuya doğru dedi Kane. 7. cadde ile D bulvarının kesiştiği yere. Nava bedeninin yandığını görebiliyordu. Teni yanıp kül olurken kıpkırmızıydı. Kanlı şeritler halinde sökülüyordu derisi. Ateş canlı gibiydi. Sanki alevli diliyle onu yalıyordu. Duman yüzünün çevresinde dönüyordu. Ciğerlerine işliyordu. Dudakları, damağı, boğazı yanıyordu. Gözlerini açmak istediyse de açmadı. Çünkü açarsa göremeyeceğini biliyordu. Bunun yerine nefes almaya çalıştı. Son hatırladığı şey Kane'in üstüne çıktığı ve kendisini bayılttığıydı. Şimdi ise kollarını kıpırdatamıyordu. Ellerini oynattı ve parmaklarıyla uzandı. Eski bir kumaşa dokundu. Kanepenin döşemesi olmalıydı elinin altındaki. Üstüne düşmüştü kanepe herhalde ve onu korumuştu. Yastığın içine soktu yüzünü. Eski yastığı bir hava filtresi gibi kullandı. Hemen buradan çıkması gerekiyordu. Fazla zamanı yoktu. Tek bir kere itecek gücü kalmıştı. Ya şimdi bunu yapacaktı ya da ölecekti. Sağ kolunu dayadığında kanepeye, bir an için kanepe kalktı ve sanki ya üzerine düşecek ya da ters tarafa düşecek gibi dengesiz durdu. Nava sağ eliyle uzanıp itti. Ateş kanepe ile Nava arasındaki boşluğu doldurdu bir anda. Hava sıcaktı. Son bir kere daha itince kanepe soluna doğru düştü. Kurtulmuştu. Nava zar zor ayağa kalktı ve dairenin önüne koştu. Dış duvarlar neredeyse tamamen gitmişti. Bir tek iskeleti duruyordu. Dışarı fırlayıp temiz havayı soludu. Yanan binadan uzaklaşmaya çalışırken düştüğünde bunu umursamadı. Hava serin ve temizdi. Zaitsev ona hep öldüğünde dinlenecek zamanı olacağını söyledi. Ama bir an için bunu unuttu. Bu seferlik dinlenecekti. Bayılmadan önce son gördüğü şey kafasında dikilmiş duran garip adamdı. Papyon takıyordu. Forsti ikizin MR'ını beta deneyininkiyle karşılaştırdı. Tam olarak örtüşmüyordu ama ikizin de sağ temporal lobunda benzer bir anomali vardı. Bu Forsti'nin beklediğinden de iyiydi. Eğer ikizine epilepsi nöbetini engelleyecek deneysel ilaçları verirse, beta deneyinin beyin kimyasının bir merkez benzerini oluşturabilirdi. O zaman elinde bir test deneyi bir de kontrol mekanizması olacaktı. Keşke 300 olsalardı. Birden floresan ışıklar söndü. Forsti'nin kalbi hızlanınca derin derin nefes almaya başladı. Ortam çok sessizdi. Havalandırmanın sesini fark etmemişti çalışırken ama kapanınca gürültülü olduğunu anladı. Şimdi bir tek karanlık odada derin derin nefes alan Forsti vardı. Kollarını açıp titreyen parmaklarla masasına dokundu. Bir şeyi yere düşürünce de bir gürültü oldu. Yoklaya yoklaya sonunda telefonu buldu. Çalışıyordu. Grimes'ın 4 taneli iç hat numarasını çevirdi. Ancak 8 defa çaldıktan sonra cevap verdi Grimes. Ne? Neler oluyor? Forsti sesinin garip ve korkmuş gibi çıktığını biliyordu ama bu umurunda değildi. Işıklara ne oldu? Işıkları açın hemen. Kendine gel doktor dedi Grimes. Karanlıktan mı korkuyorsun? Forsti cevap vermek istedi ama veremedi çünkü nefes bile alamıyordu. Bir tek dolabı düşünebildi. Bu karanlıkta annesinin onu küçükken kilitlediği dolabı hatırladı. Bazen birkaç dakikalığına kilitlerdi ama çok yaramazlık ettiğinde onu saatlerce dolapta bırakırdı. O naftalin kokusunu ve babasının takım elbiselerinin başına sürtünüşünü dün gibi hatırlıyordu. Bir de sıcağı. 10 dakika içinde dolap fırın gibi ısınırdı. Elbiseleri terden sırtına yapışırdı. Ama en kötüsü karanlıktı. O aralıksız korkunç karanlık. Bir süre sonra gözlerinin açık mı kapalı mı olduğunu bile bilemezdi. Bir şeyler görmeye başlardı. O zaman bağırırdı. Aslında bağırmanın bir işe yaramadığını biliyordu. Çünkü annesi bağırırken onu asla dışarı çıkarmazdı. Ama yine de artık dayanamazdı ve bağırırdı. Forsti birden bir ses duydu ve floresan ışıklar yandı. Kalp atışları yavaşlayınca da uzun uzun kesik kesik nefes aldı. Oldu mu dedi Grimes. Geçti işte. Kahrolası ışıklar niye söndü ki diye sordu Forsti. Kendine gelmeye başlıyordu. Ama daha tam olarak da toparlanamamıştı. Ağzını bozma doktor dedi Grimes gülerek. Beni örnek al kendine. Bak ne kadar sakinim. Neyse merak edecek bir şey yok. Heriflerin bilgisayarları elektrik sistemine nasıl bağladıklarını kontrol ediyordum ve birkaç kabloyu kurcaladım. Bir daha olmasın dedi Forsti. Tamamdır emriniz olur. Grimes lafını bitiremeden Forsti telefonu kapadı. Saatine baktı 11'di. Beta deneyi 5 saattir yoktu ortalarda. Bir ipucu da bulamamışlardı. Forsti şimdi artık Grimes'ın Uga'nın bilgisayarına yerleştirdiği programdan gelecek bilgileri beklemek zorundaydı. Saniyede 6000 telefon görüşmesini beta deneyinin ses kaydıyla karşılaştırıyordu program. Kane neredeyse eninde sonunda telefonu kullanacaktı. O anda da Crow ve ekibi onu enseleyeceklerdi. David Kane akıllıydı ve şimdiye kadar şansı da yaver gitmişti. Ama bir yerde şansı tükenecekti. Olasılık da böyle bir şeydi zaten. Kane futbola girince koca bir el yapıştı omzuna. Bunun Kozlov olduğunu anlamak için başını kaldırması gerekmiyordu. Nerelerdeydin Kane? Vitali endişelenmeye başlamıştı. Bir yolculuğa çıktım Sergey dedi Kane Devrus'a doğru dönerek. Şimdi de bir sonraki taksiti ödemeye geldim. Kozlov bugün adam dövmeyeceğini anlayınca üzüldü sanki. Rusça bir şeyler mırıldanıp Kane'i Nikolayev'in ofisine götürdü. Kane dedi Nikolayev şaşırıp ayağa kalkarak. Sergey şehirden ayrıldığını düşünmeye başlamıştı ama ben senin böyle bir şey yapmayacağını biliyordum. Tabii ki yapmam Vitali, dedi Kane sırt çantasına uzanıp iki deste 20'lik çıkarıp masaya koyarken. Paran. Nikolaev zarf açacağını kullanarak her bir tomarın üstündeki kağıdı açtı. Parayı sallayıp her bir tomardan bir banknot çekip aldı. İkisine de kalemle bir işaret koyduktan sonra ışığa tuttu. İkisinin de sahte olmadığına emin olunca da parayı üst çekmeceye koydu. Bu taksit içi sandığımdan da iyi gidiyor, dedi Nikolaev. Gelecek hafta bu sıralar görüşürüz. Aslında, dedi Kane, bu gece hesabı kapatayım diyorum. Nikolaev kaşlarını kaldırdı. Öyle mi? O çantada paranın geri kalanı var mı? Yok ama, dedi Kane, bir 20'lik deste daha çıkardı. 1000'lik var. Nikolaev yüzünü buruşturdu. O zaman bana daha 10.000 borcum var. Biliyorum, gerisini kazanmaya karar verdim. Kozlov iç geçirdi ve Nikolaev gülümsedi. Nikolaev Rusça bir şeyler söyleyince de Kozlov güldü. Kane, dedi Nikolaev gülümseyerek. Belki de kumarda kaybedeceğine elindeki binliği bana versen daha iyi olur. Son zamanlarda şansın pek yaver gitmiyor. Beni düşünmen çok hoş ama yine de oynamak istiyorum, dedi Kane. Tabii senin için bir sakıncası yoksa. Nikolaev kollarını açtı. Tabii ki yok, dedi Kane'in son parasını da alarak. Parayı bozdurur, fişleri getiririm. Kozlov Kane'i odanın ucundaki her zaman oturduğu masaya götürdü. Walter ortadaki parayı alırken gülüyordu. Rahibe Kane'i görünce başını eğdi. Stone sadece gözlerini kırpıştırdı. Kane'in tanımadığı iki adam ona bakıp içkilerini yudumlamaya devam ettiler. Son başını kaldıran Walter oldu. ''Hey!'' dedi neşelenerek. ''Bu gece şanslı gecem. Hoş geldin Kane. Bana kaptıracak başka param var mı?'' ''Bu gece yok Walter,'' dedi Kane otururken. Kendisine güvenmesi gerektiğini biliyor ama yine de tamamen rahatlayamıyordu. Kane fişlerini masaya koydu. Midesi asit üretirken sakinleşmeye çalıştı. Bunu yapabilirdi. Eğer odaklanırsa bunu yapabilirdi. Ya önceki gibi her ana takılıp kalırsam, kaybolursam, ya bir nöbet geçirirsem, ya... Kane birden konuşarak tedirginliğini yenmeye çalıştı. ''İki yüzlük bozalım,'' dedi kağıtları dağıtana doğru fişlerini uzatarak. ''İki yüzü bozuyorum,'' dedi adam, Kane'in uzattığı siyah fişleri alıp ona kırmızı ve yeşil fişler vererek. Kane gözlerini kapayıp görmesi gerekeni gördükten sonra açtı. Hazırdı. İki kırmızı fişi oturduğu yerde öne doğru itti. ''Hadi oynayalım.'' ''Validen aşağıya kent,'' dedi Kane uzanıp ortadaki parayı alarak. ''Yok artık,'' dedi Walter kartlarını masaya atarak. ''Üç tür paramı alıyorsun?'' Kane cevap vermedi. Kendini tamamen her ana odaklamaya vermişti. Gözlerini kapayıp fişleri saydı. Son 7 saatte 6.530 dolar kazanmıştı. Makine gibiydi. Bu aslında iyi bir kazançtı. Ama Jasper'ı kurtarmak için gerekeni almasına yetmeyecekti. Ortadaki parayı arttırmanın zamanı gelmişti. Bunu düşününce tanıdık bir duygu daha hissetti. Bunu daha önce de yapmıştı. Tam kazanırken hiçbir şeyin ters gitmeyeceğini düşünmüştü. Bir ele bütün parasını yatırıp elde var sıfırla kalkmıştı. Ama bu sefer böyle olmayacaktı. Çünkü bu sefer farklıydı. Aynı sözleri kendine söylediği diğer zamanları hatırlayınca neredeyse güldü. Ama bu sefer gerçekten de farklıydı durum. Çünkü bu sefer bunu yapabileceğini biliyordu. Tek yapması gereken odaklanmaktı. Bir de kusmamaya çalışması gerekiyordu. O zaman her şey yolunda gidecekti. ''Hadi oyunu biraz hareketlendirelim,'' dedi Kane önündeki yığını ileri doğru iterek. ''Elimde 7500 ve biraz bozukluk var. Teke tek oynamaya ne dersin?'' ''5 kart. Sen karıştırırsın, ben keserim. Kazanan tüm parayı alır.'' ''Ne dersin Walter?'' Walter kaşlarını kaldırdı. Kane onun bu teklifi düşündüğünü görebiliyordu. Kane, Walter'ın son birkaç haftadır birkaç bin dolar kazandığını ve parası olduğunu biliyordu. Ama olmasa bile Walter kumarbazdı. Böyle bir iddiayı kabul etmeme olasılığı pek yoktu. Kane yine de onu biraz teşvik etmeye karar verdi. ''Eğer istemiyorsan söyle gitsin babalık.'' Walter yüzünü buruşturdu. Kane, Walter'ın yaşıyla dalga geçmenin çocukça olduğunun farkındaydı. Ama bunun işe yarayacağını biliyordu. Walter önündeki fişleri sayıp Nikolaev'i çağırdı. Hızlıca bir şeyler konuştular. Sonra Nikola'ya başını salladı. Walter'a 3 mor fiş verdi. Fişlerini ortaya süren Walter, hadi bakalım dedi. Walter elini uzattı. Kartları dağıtan adam ona yeni bir deste uzatınca Walter karıştırmaya başladı. Gözlerini kapayan Kane, değişen kağıtları takip etti. Kara dörtlüsü kupa valisinin üstüne geliyordu. Karıştı. Dörtlü iki kızın arasına girmişti. Karıştı. Sinek asının altındaydı. Karıştı. Maça dörtlüsünün üstündeydi. Dağıt. Uyan da kartları kes dedi Walter kağıtları Kane'in önüne koyarak. Kane gözlerini açmadan elini uzatıp kağıtların üstüne koydu. Hala her andaydı. Keseceği yeri belirlemeye çalışırken parmaklarıyla kağıtların uçlarını hissediyor. Eğer buradan keserse 2-5'li gelecek. Ama Walter'a 3-8'li gelecek. Buradan keserse elinde 2 papaz olacak ama Walter'da da döper olacak. Buradan... Hadi lan kessene dedi Walter masayı yumruklayarak. Kartlar bir anda elinde kalan Kane her andan aniden çıktı. Bir an için kartları havada tuttu ve kalbi sıkıştı. Hadi bıraksana kartları masaya. Kane kartları masaya koyarken gözlerini kapatmaktan korktu. Görmek istemiyordu. Walter kağıtları dağıtırken Kane'in tedirginliğini hissedip gülümsedi. Ne oldu Betin benzin attı korktun mu ufaklık? Kes sesini Walter dedi rahibe. Kane kadının orada olmasına memnundu ama yine de duygularını gizlemeye çalıştı. Alnı ter içinde kalmıştı ama sakin görünmeye çalıştı. Ne yapıyordu böyle? Jasper'ı bir masaya bağlamışlardı ve o da burada onu kurtaracak parayı kumarda mı kazanmaya çalışıyordu? Kane bunu her anda gördüğünde saçmalık olduğunu düşünmüştü. Ama bu şüphelerini bir kenara bırakıp inanmayı seçmişti. Şimdi ise baştan beri kaçmaya çalıştığı şeyin içindeydi. Yani geleceğini kartlardaki şansına bağlamıştı. Ne biçim bir şeytandı. Dedi Walter önünde duran 5 kartı işaret ederek. Kane kağıtları eline aldı ve teker teker açtı. Gördüğü her kartta kendini daha da kötü hissetti. Maça beşlisi, sinek yedilisi, maça valesi, kupa ikilisi, kara dokuzlusu. Ayvayı yemişti. Larry'i sokakta vurduğunda olanları bir daha yapmak için gözlerini kapadı ve yeniden kesip her şeyi halletmeye çalıştı. Ama gözleri kapadığında Kane'in elinde beşli, yedili, vale, ikili, dokuzlu var. Walter'da 2 erkek var. Kane'in elinde beşli, yedili, vale, ikili, dokuzlu var. Walter'da 2 erkek var. Kane'in elinde beşli, yedili, vale, ikili, dokuzlu var. Walter'da 2 erkek var. Bu bir işe yaramıyordu. Kartlar kesilmişti, kartlar dağıtılmıştı. Her şey olmuştu. Geri dönüp geçmişi değiştiremezdi. Her andaki bilgileri kullanarak istediği geleceğe ulaşmak için kararlar vermeye çalışabilirdi ancak. Kaç kart istiyorsun diye sordu Walter Kane'e. Genelde böyle bir durumda ne alacağı belliydi. İkiliyi, beşliyi ve yediliyi verip elinde valiyi ve dokuzluyu tutardı. Destedeki 47 karttan 6 kart vardı. 3 vale ve 3 dokuzlu işine yarayacak. Yani bir per yapma olasılığı %13'tü. Ama 3 vale ya da 3 dokuzlu gelme olasılığı sadece %0.5'ti. Zaten Walter'ın 2 papazını yenmek için de bu gerekiyordu. Bir de Walter'a bir şey gelmemesi gerekiyordu. Kane gözlerini kapayıp destedeki 3 kartı görmeye çalıştı. Kupa altılısı, kupa sekizlisi, sinek as, işine yaramaz. Bir yandan içinden avaz avaz bağırıyordu, diğer yandan midesinde asit birikiyordu. Her şey bitmişti, kaybetmişti. 8 saatlik usta oyunundan sonra bir şekilde bu işi batırmıştı. Gözlerini kapayıp bir yolunu bulmaya çalıştı. Ama hiçbir şey. Ancak kazanmanın yolu. Kane tereddüt etmeden masanın altına uzanıp rahibenin poposuna bir çimdik attı. Ay diyen rahibe birden kollarını açtı. Dirseği Stone'un eline çarptı. O da birasını devirdi. Bira masaya, oradan da Walter'ın üstüne döküldü. Soğuk sıvı kucağına dökülünce Walter ayağa fırladı. Dizini masaya çarptı ve kağıtları yere düşürdü. Ağzına sıçayım diye bağırdı Walter. Ne bok yedin rahibe? Rahibe tam cevap vermek üzereydi ki Kane'e bakıp sustu. Fare vardı dedi, ayağımın yanından geçti. Nikola evi azarlar gibi parmağını salladı. Hiç yakışmadı bu sana Vitali. Vitali omuz sitti. Ben ne yapabilirim ki? Bu mahallede fare kaynıyor. Walter yere eğilip kağıtları toplamaya başladı. Kane kağıtlarını masaya koydu. El bozulur. Ne demek el bozulur diye sordu Walter. Kağıtları düşürdün dedi Kane. Yerden alırken bazılarını gördün. El bozulur. Hiç bile bozulmaz. Benim kararımı etkileyecek bir şey değil ki bu. Elimde iki papaz var, baksana. Walter elini gösterdi. Üç kart alacaktım, hala da üç kart alacağım. İstersen yine kes ama el bozulmaz. Kane başını kaldırıp Nikolay'a baktı. Vitali, bence senin karar vermen gerekir. El bozulur dedi Rus. Ne? Ben? Nikolay elini kaldırdı. Benim çöplüğümde benim kurallarım geçer. Beğenmediysen git başka yerde oyna. Kane kağıtlarını masanın ortasına doğru iterken gülmemeye çalışıyordu. Walter'a açılmamış bir deste daha verildi. Hala homurdadan Walter kağıtları karıştırıp işi bitince sertçe masaya koydu. Kane bu sefer hazırdı ve ne aradığını biliyordu. Parmaklarıyla kağıtlara dokunuyor. Tam ortasından. Üç kart daha dokunuyor. Emin kendinden. Kane desteği ikiye kesti. Walter dağıtmaya başladı. Kane kağıtlarına baktığında endişelenmedi. Ne olduğunu biliyordu elindeki. Kazanacağını da. Valeyi ve damı yere verip elindeki iki siyah dörtlü ile kupa sekizlisini tuttu. Walter tek bir kart aldı. Yaşlı adam bunun ne olduğunu görünce heyecanını gizlemeye çalıştı ama bu önemli değildi. Kane ne olduğunu biliyordu. O şekilde olmasını planlamıştı. Açmaya hazır mısın Walter? Bahsi ikiye katlamaya ne dersin dedi gözleri parlayan Walter. Kane dönüp Nikolay'a baktı. Ama mafya babası başını salladı sadece. Çok isterdim Walter ama burada veresiye oynatmıyorlar bana. Ödlek dedi Walter sessizce. Dur bakalım dedi rahibi, ben Kane'e veririm parayı. Nikolay'a döndü. Adam omuz silkip başını salladı. Rahibe Kane'e döndü. Benim paramla kazandığının yarısını da alırım ama. Kane gerçek bir kumarbaz olan kadına bakıp gülümsedi. Tamam dedi Kane. Nikolay'a masaya fişleri getirmesini beklediler. Zamanı gelmişti. Walter memnuniyetle elini gösterdi. Kent. Valeden aşağıya dedi mutlu bir ifadeyle. Full dedi Kane eldeki üç dörtlü ve iki sekizliği göstererek. Dönüp rahibi yanağından öptü. Sağ ol rahibi. Okul çağındaki genç bir kız gibi kızardı rahibe. Benim için bir zevkti dedi. Masanın altından Kane'in bacağını sıkarken. Kane'in 19 bin dolar civarında parası vardı. Yeterdi. Nava kendine geldiğinde yüzündeki oksijen maskesini çekip çıkardı hemen. Ve oturduğu yerde doğrulup nerede olduğunu kestirmeye çalıştı. Odada çok az eşya vardı. Beyaz duvarlara, gri taş zemine, ucuz mobilyalara bakınca burasının hastane olmadığını anladı. Daha çok bir laboratuvara benziyordu. Üzeri formüllerle dolu bir kara tahtanın altında 4 bilgisayar ekranı vardı. Üzerinde yattığı sedye gibi masanın yanında 3 metal tepsisi olan bir masa ve bunun üzerinde de şırıngalar, neşterler, sargılar ve ilaçlar vardı. Odaya bakarken kapı kolunun çevrildiğini gördü. Tabancasına uzandı düşünmeden ama tabancası olmadığını hatırladı. Baldırına bağladığı yedek bıçak bile yoktu. Bir şey bulmak zorundaydı. Masadaki neşteri aldı ve onu üzerini örten ince pamuklu çarşafın altına koyarak yanına sakladı. Tenine değen metal bıçak soğuktu. Kendini toparlayıp odaya giren ince adama baktı. Adam kadının ayıldığını görünce tedirgin bir şekilde papyonunu düzeltti. ''Merhaba Bayan Weiner'' dedi çekinerek gülümseyip. ''Nasılsınız?'' 29. ayrımın sonu. Sayfa 379.